Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys. Good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobri utro, cin dobre, yore geld, huomenta, selamun aleyküm, kalimera, sabayla hayır, boreda, habari, dilam şvi dobisa, doginan, nihao, buenos dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. İyi haftalar olsun hepimize. Hadi bakalım aşağıdan yayını paylaşın. Bir başlayalım haftaya. Nasıl gidecek, ne olacak? Biraz görelim. Aslında haftanın sonundan baktığımız zaman haftanın nereye doğru evrileceğini düşünmek son derece zor diyemeyiz. En azından bu hafta içinde açıklanacak bir takım veriler var. Mesela enflasyon rakamlarını duyacağız. Böyle bakıldığı zaman ekonomi konuşacağımızı düşünebilirsiniz ama hayır. Biz bana kalırsa bu hafta boyunca siyaseti daha ağırlıklı konuşacağız. Çünkü ekonominin konuşulacak yönlerini zaten ele alacağız. Periskop izleyicileri hemen aşağıdan 3 noktanın yanından yayını paylaşsınlar. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Diğer dostları çağırayım. Herkes burada olsun. Hep beraber oturup konuşalım. Ne olup bittiğini, ne olup biteceğini. Şimdi öncelikle kayıplardan başlayalım. Sabah saatlerinde haber aldık. Şadan Gökovalı hocayı kaybettik. Şadan Gökovalı kim? Aslında İzmirli gazetecilerin çok yakından tanıdığı isimlerden bir tanesi. Nur içinde yatsın. Ege Üniversitesi'nin hocalarından bir tanesi, bir gazeteci büyüğümüz ama onun dışında iyi edebiyat severler iyi bilecekler, iyi tanıyacaklar. Cevat Şakir'in kitaplarının ön sözünü yazan, aslında Cevat Şakir'in kitaplarının, Halikarn Asbalıkçısı'nın kitaplarının bize ulaşmasını sağlayan insan olarak da tanımak mümkün. Şadan Hoca'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Yine hafta sonu cumartesi günü akşam saatlerinde biz mülkeliler için çok önemli bir isim Cahit Hoca'yı, Cahit Kayra'yı kaybettik. En kıdemli mülkeli olarak anılırdı her zaman. Çok ilerlemiş yaşına rağmen, 104 yaşına rağmen bizim için gerçekten önemli sembol isimlerden bir tanesiydi. Mülkenin Ankara'ya taşınması sırasında da o öğrenci heyetinin içinde olanlardan bir tanesi. Tanınan, bilinen, bu camiada herkesin çok tanıdığı, çok sevdiği insanlardan bir tanesi. Cahit Bey'i de kaybettik ve bugün biz gazeteciler için son derece önemli sembol isimlerden birinin, Abdi İpekçi'nin 42 yıl önce öldürülmesinin yıl dönümü. Türkiye'de pek çok şeyin başlangıcı demeyelim ama pek çok şeyin aslında konuşulmasının başlangıcı diyebiliriz belki. Abdi İpekçi suikasti, ardından işte Mehmet Ali Ağaca bağlantısı. Geçen hafta farklı bir vesileyle biliyorsunuz konuşmuştuk. Yani Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümünde de getirmiştim. Ağaca'nın karakteri üzerine, Abdi İpekçi suikasti üzerinde biraz konuşmuştuk. Ardından işin ne kadar büyüdüğünü, Gladio denen yapının uluslararası bir organizasyon olarak, hani Malatya'nın içinden bir köyünden çıkmış birini bile katil maşa olarak kullanıp dünya üzerinde nelere mal olacak, nasıl etkinliklere yol açabileceğini görmüştük. Abdi İpekçi'nin de öldürülmesinin yıl dönümü 42 yıl önce. Nurlar içinde yatsınlar. Bu anmalarla başlayalım. Aslında anma deyince biz bugün hep anma yapacağız. Neden biliyor musunuz? Rahmetli siyaset de ne kadar güzeldi diye anacağız. Çünkü bir dönemler Türkiye'de siyasetin içinde, İzmir'de deprem mi olmuş? Aa, geçmiş olsun arkadaşlar. Hiç haberim olmadı. Bakalım hemen. Şuradan görürüz şimdi. Sosyal medya bu konuda en hızlı bilginin paylaşıldığı yer biliyorsunuz. Bakalım son 5.2 büyüklüğünde Kandilli 4.9 olarak güncellemiş. Bakalım. Evet, bir dakika arayla iki kere oldu deniliyor. Geçmiş olsun. Maalesef hani İzmir deprem kuşağının tam üzerindeki kentlerden biri olarak. Umarız can mal kaybı olmadan, hani oranın artık rutin bizim içinde yaşamak zorunda olduğumuzu artık anlamak zorunda olduğumuz o yapının normal hareketlerinden bir tanesidir. Can ve mal kaybı olmadan atlatılır. Umarım şimdiden geçmiş olsun diyelim herkese. Hafta sonu hepimiz için aslına bakarsanız burada da konuştuğumuz, hani bu çıkışlar yavaş yavaş gelecek. Hatırlıyor musunuz? Bir aydır konuşuyoruz. Bu çıkışlar gelecek. Partinin içinden birileri için, hani ne diyelim, akil sesler olarak adlandırılacak bir takım sesler çıkacak. Bunları konuşmuştuk bir ay kadar önce. Şimdi Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu diye bir kurul var biliyorsunuz. Geçen sene bu kurulun üyelerinden bir tanesi Bülent Örünç ki siyasetin gerçekten önemli isimlerinden biridir. O kadar önemlidir ki bildiklerini anlatmaz. Partisini vatandan daha çok sever. Bunu defalarca ispatladı ama en son ispatı hepimizin kulağına küpe, boynuna zincir oldu hatta. Melik Gökçek için hırsız dedi. Peşkeş çekti Ankara'yı dedi. FETÖ'nün uşağıdır dedi. Bütün bunları kullandıktan sonra dedi ki 8 Haziran'da 7 Haziran seçimleri geçsin açıklayacağım. Üzerinden çok zaman geçti. Yani 5,5 sene şu dakika itibariyle 5,5 net yıl geçti. Hiç ses yok, seda yok. Ama Bülent Arınç geçen sene içinde böyle bir demokrasi hatırlaması yaptı. Demokrasi hatırlatması yaptı. Dedi ki bu önemlidir. Demokratik kurallardan, koşullardan uzaklaşmamak lazım. Toplumların yaşamında bunlar önemlidir falan filan. Ben de çıkıp burada yayında anlatmayayım ki Bülent Bey hatırlar böyle şeyleri. Zaman zaman da hatırlatır. Ama bunların bir getirisi yoktur. O sadece siyaseten hani ben de buradayım demeye çalışıyor. Ama en son çıkışı ben de buradayım kötü bir hatırlatma oldu. Biliyorsunuz sonrasında görevden affını istemekle sonuçlanan bir süreç. Halbuki biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki bal gibi, buz gibi, boru gibi kovuldu Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu içinden. Atıldı. Yani Cumhurbaşkanımız kendisinin görevden affını talep eden Bülent Arınç'ın bu isteğini yerinde buldu denildi. Ne demekse bu. Ama böyle bir durum oldu. Yine hafta sonu TV Global'de konuşan, Senem Ilgaz'a konuşan, yine aynı kurulun üyesi, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli isimlerinden bir tanesi Cemil Çiçek konuştu. Ve Cemil Çiçek konuşmalarında, zaten Cemil'den çok sivri cümleler söylemez ama yine hatırlıyor musunuz diyeceğim size. Ben burada bir ifade kullandım. Hatta içinizden bazılarınız, bu yayını izleyenler de var şu anda demin gördüm katılanlardan. Dedim ki Cemil Bey'in bildiği siyaset Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütünü içinde üretilen siyasetten daha fazladır. Hatırlıyor musunuz? Çünkü siyasi tecrübe açısından bir, gerçekten çok kıdemlidir. Hani yerel yönetici olarak Yozgat'ta belediye başkanlığından başlamış, 1980 darbesinin ardından başlayan bir süreç. İki, parlamenter demokrasinin bütün unsurlarında yer almış. Yani hem iktidarın içinde olmuş hem muhalefetin içinde olmuş. Her noktasıyla bunu tanıyan ve mütedeyyin camiayla tırnak içinde liberal camia arasında köprü olabilecek bir isim. Öyle bir isim ki geçmişte ANAP'ın tırnak içinde gericilerinden sayılırken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilericilerinden sayılabilecek duruma gelmiş bir siyasetçi. Ama aldığı görevler nedeniyle de hakikaten o hakkı teslim etmek lazım. Demokrasinin her kademesinde bir şekilde yer almış. Parlamenter demokrasinin, parlamenter yapının içinde ağırlıklı olarak yer almış isimlerden bir tanesi. Cemil Bey. Senem Ilgaz'a konuşurken TV Global'de ilginç ifadeler kullandı. Bu ifadelerden bir tanesi herkesin kafasında aslında bir müddettir konuştuğu, bizim biraz daha erken konuştuğumuz burada, şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının nasıl uygulanabileceğine, uygulanması gerektiğine yönelik ifadelerdi. Ve Cemil Bey çok net bir şekilde dedi ki AYM kararlarını da Anayasa Mahkemesi kararlarını da uygulamak zorundasınız nokta. Şimdi diyebilirsiniz ki ya ne var bunda? Bu malumun ilamı işte. Tamam böyle olması gerekiyor zaten. Yok öyle olmuyor işte. Mesela geçen sene Bülent Arınç'ın hatırlatmasında da ekstra hiçbir şey yoktu. Ki Bülent Arınç geçmişte neler hatırladı ya hatırlatmıştı. Hatırlayın mesela Abdullah Öcalan'a sayın demeyi yasak olmaktan biz çıkarttık demişti. Önemli bir hatırlatma. Sonrasında üstüne yatmıştı bu açıklamanın gerçi. Gizlemişti, hiçbir şekilde konuşulmamıştı falan filan o günlerde. Ama Cemil Bey'in hatırlatması daha önemli, daha ağır bir hatırlatma. Çünkü tam da hukuk reformunun konuşulduğu günler içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde aslında hukuk reformunun nereden gelip nereye kadar gidebileceğinin bir göstergesi Cemil Bey'in sözleri. Bugün yayının başlığında kullandığım Cemil fotoğrafı kuşkusuz kendisiyle alakalı değil ama hepimizin kafasındaki en önemli Cemil karakteri orada olsun istedim. Çünkü bugün konuşacağımız şey AKP'nin içindeki hukuk anlayışı. Hafta sonu gördünüz. Ünye'de bir savcının aracına parkla ilgili, aracın parkıyla ilgili not bırakan bir insan gözaltına alındı. Ve herkes, kafası çalışan herkes dedi ki çüş artık bu kadar olur mu ya? Böyle hukuk olur mu kardeşim? Savcı dediğin Ali Kıran Başkesen değildir ki. Bir not, üstelik hiç de terbiyeye aykırı ifade içermeyen bir not. Bunun üzerine Yine dün akşam saatlerinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün o savcıyla ilgili olarak, yani aracına not bırakan kişiyi gözaltına aldıran savcıyla ilgili olarak Hakimler Savcılar Kurulu'na soruşturma yetkisi verdiğine ilişkin haberler duymaya başladık biz. Biz öyle bir noktadayız ki şu anda hukukun bırakın reforma uğramış halini ya da reforma açık halini biz sadece var olan hukuku, olması gereken hukuku en temel haliyle bulabilsek öpüp başımıza koyacağız. Çünkü hukuksuzluk ülkenin dört bir tarafını sarmış durumda. Hepimiz son derece iyi biliyoruz ki Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananların hukukla bir alakası yok. Üstelik bunu daha önce burada konuştuğumuz için o gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bazılarının canı sıkılacak bu söylediğime. Sıkılsın, hiçbir önemi yok. İnsanların kutsallarıyla dalga geçmek bu kadar basit olmamalı. Gerçekten. Hani ben şuna hiçbir zaman katılmadım. Başka bir stand-up nedeniyle, hatırlıyor musunuz? Bir stand-up gösterisi nedeniyle konuşmuştuk bunu. Üstelik kendi de bir Alevi olan bir kız, Alevilerle ilgili aklınca tırnak içinde şaka yaparken bir sıkıntı yaratmış, Alevi yurttaşların tepkisini çekmiş ve ondan sonra ya kardeşim ben de Aleviyim dediğinde biz ertesi sabah konuşmuştuk. Ya her konuyla ilgili şaka yapmak zorunda değilsin kardeşim. Her konu malzeme edilmek zorunda değil. Üstelik başkalarının kutsalına çok fazla özen gösterirken insanların bir parça kendilerini, yaşadıkları toprakları da düşünmeleri gerekiyor. Diyebilirsiniz ki Boğaziçi Üniversitesi'nde orada kullanılan o pankartın içindeki Kabe resminde bir şey yok. Bence de yok. Sorun bu değil. Ama orada anlatılan şeylerin içinde, hani bazılarının söylemiyle enstalasyonun içinde olmasa ne kaybeder insanlar? Hakikaten bunu çok net söylüyorum size. Nedir ya? Neden bu kadar herkesin kutsalını didiklemek zorunda hissediyoruz? Çağımız fikrin yeniden oluşturulduğu, bilginin yıkılıp yeniden yapıldığı. Ya geç bunları kardeşim, geç. Geç. Bu olmadan da hayatımıza devam edebiliyoruz biz. Ama burada öyle bir koz verildi ki atanmış, yapıştırılmış, iliştirilmiş embed rektörün eline öyle büyük bir koz verildi ki orada çırpına çırpına yapamadıklarını, yani haklılığın ispat edilmiş haliyle hiçbir şey yapamazken bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerin üzerinde Damokles'in kılıcı tekrar sallanmaya başladı. Çok net hem de, çok net bir ifadeyle. Bu saatten sonra oradaki çocukların bırakın teröristliğini, hiçbir önemi yok bunun. Terörist artık çok basit bir ifade. Yani patates soğan satan adam da bugünden itibaren şekere gelen zammın, haberiniz oldu mu bilmiyorum ama şekere gelen zammın ardından şeker satan da terörist. Hiçbir önemi yok. Patates soğan satan nasıl teröristse o çocukların da aynı şekilde terörist olmaları önemli değil. Bunun burada bir sıkıntı yok. Ama bakın öyle bir koz verildi ki ellerine. Öyle ağır bir koz verildi ki üstelik ellerine. Bu saatten sonra sadece Boğaziçi Üniversitesi ile üretilmiş yalanları dinleyeceğiz biz. Hem de A'sından Z'sine kadar sadece o yalanları dinleyeceğiz biz. Atılacak, tutulacak. Oysa bu ülkenin İçişleri Bakanı hafta sonu mesela LGBTİ bireylere, zaman zaman burada konuşuyoruz ya işte lezbiyen, gay, biseksüel, trans bireyler, interseks bireyler, bunlarla ilgili onların açılımlarının kapatılmış hali LGBTİ. Onlarla ilgili mesela gönül rahatlığıyla sapkın diyebiliyor. Gönül rahatlığıyla ya. Sapkın. Sen kimsin diyemiyor kimse. Ama mesela Fransızlar çıkıp diyor ki Fransa'da Twitter bu tweetini yasaklayabiliyor. Bakın ben iddiayla söylüyorum. Yarın bir gün, cumartesi akşamı takımdan ayrı diskurs sırasında da söyledim bunu o yayında. Yarın bir gün Twitter Süleyman Soylu'nun hesabını kapatabilir. Gerçekten kapatabilir. Çok net bir şekilde hem de. Hiç kimse şaşırmasın ve hiç kimse bunun içinden demokrasi çıkarmaya çalışmasın. Burada açıkça bir insanlık suçu var. Açıkça bir nefret suçu var. Çok net bir grup insana söylüyorsunuz. Ya diyemezsiniz kardeşim. Sev sevme, kabullenme ama LGBTİ bireyler vardır ve bu toplumun eşit yurttaşlarıdır, bu kadar. Oysa biz bugün demokrasinin net konuşulduğu dönemlerde hukukun temel birimini arıyoruz ya. Bakın Cemil Çiçek'in söylediğinin içinde yeni hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İleri bir ifade var mı? Zerre kadar yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalı diyor. Yani bunda ne konuşacağız ya? Evet, bizim anayasamızda da yazıyor zaten, burada anlattım ya. Ama demin yaptığım hatırlatma gibi anayasanın 10. maddesinin içinde de hiç kimsenin dil, din, ırk vesaire ayrımcılığa tabi tutulamayacağını da yazıyor. Ama ülkenin İçişleri Bakanı yapıyor. Yapıyor, çok net bir şekilde yapıyor. Sapkın diyebiliyor insanlara mesela. E o zaman anayasanın fiilen ayaklar altına alındığı bir düzlemin içinde, Cemil Bey'in söylediği şey gerçek anlamda tırnak içinde birilerine göre çok ileri ifade sayılamaz mı? Heh, sayılabilir. Beni ilgilendiren bu hukuk reformunun nereye kadar gideceği. Hukuk reformu Cemil Bey'in söylediği kadarsa, vallahi hafta sonu oldu hukuk reformu. Bitti. Öpün başınıza koyun. Hukuk reformunun bu kadarı elimize de çok, yüzümüze de çok. Tamam, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalı. Nokta, bitti. E Ünye'de bir savcı bunu yapıyorsa biz hangi hukuk reformundan konuşacağız? Bakın, gönül rızasıyla herkes rahat rahat at oynatabiliyor Türkiye'nin içinde. Hem de çok rahat, çok net, takır takır yapıyor bunu. Benim emrimde kolluk gücü yok mu? Var. Alın bu arkadaşı. Al al al al al, hemen al. Niye? Benim aracıma not bırakmış. E ne demiş notunda? İşte otoparkla ilgili bu arabayı buraya park etmeyin mesela. Cemil Bey'in söylediğinden bir farkı yok ki. Cemil Bey'in söylediği de aynı. Malumun ilamı. Evet, o arabayı oraya koymaman gerekiyor. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi'nin sözlerini ciddiye almak ve gereğini yapmak gerekiyor. Çünkü bizim anayasamızı da bağlıyor aynı zamanda. Ama, ama diye cümle kurmaya başladığın zaman işte hep beraber o camdan bağıran Cemil'in haline dönüyoruz. Sevim Koç, parlamenter demokrasi aklıma geldi diye bağırıyor. Tam da bundan bahsediyoruz işte biz. Bugün Türkiye'de fiilen meclisin çalışmadığı bir ortam yaşıyoruz. Nereden biliyoruz bunu? Vallahi düşünün, hafta sonu izlediğiniz haberleri düşünün mesela, siyasete ilişkin haberleri. Bunlardan hangilerinin içinde parlamentoya ilişkin bir şeyler duydunuz? Hepinizin aklına aynı şey geldi. CHP'den istifa eden 3 milletvekili, doğru mu? Evet. Peki, bunun dışında siyaseten parlamentoyu size çağrıştıracak, mecliste şunlar şunlar şunlar olacak, olacakmış denilebilen bir şey duydunuz mu? Mümkün değil, duyamazsınız ki. Sadece şu anda parlamentoya ilişkin haberler, Millet İttifakı içindeki çatlaklara ilişkin haberler. Onun dışında bir haber duyamazsınız. Mümkün değil. Mümkün değil, duyulamaz. Ama Cemil Bey'in sözlerinden hareket edecek olursak, bu hukuk reformunun nereye kadar gidebileceğine ilişkin başka haberler duyuyoruz biz. Mesela şu anda kendilerinin parlamenter varlığı çok fazla ortada olmayan ama geçmişte siyasetin önemli figürlerinden olan Oğuzhan Asiltürk'ün sözleriyle Cumhurbaşkanı'ndan alınmış, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'dır kendisi aynı zamanda biliyorsunuz. Ondan alınmış bir söz var, bir taahhüt var. Deniyor ki, Saadet Partisi eğer bizimle işbirliğine girecekse söz, biz İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldıracağız. Nasıl olacak bu? Olabilir. Parlamenter demokrasi yok ki. Bir kişi karar veriyor, kalanları onun verdiği kararı uygulamakla mükellef, o kadar. Onun dışında bir şey yok ortada. Cemil Bey'in hatırlattığı bu parlamenter demokrasi, hatırla, anayasadan bahsediyor çünkü. Biz şu anda fiilen anayasa görmüyoruz, yok ortada öyle bir şey. Ama burada Senem Ilgaz'ın ısrarlı sorularına rağmen parlamenter demokrasi konusunda kaçak güreşmesi aslında işin oradan bir çıkış bulamayacağının göstergesi. Çünkü geçen hafta içinde yine Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından, hukuk kurulunun başındaki insan Mehmet Uçum'un sözlerinden duyduk ki ölümüne dirimine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunmakla herkes görevlendirilmiş durumda. Hiç kimse inanmıyor. Yapılanın doğru olmadığını herkes biliyor, hukukçular da dahil olmak üzere, partili hukukçular da dahil olmak üzere. Ve sürekli şöyle bir yalan üzerinden gidiliyor. Tamam, bir takım aksayan yönleri olabilir. Biz hukuk reformuyla bunları düzelteceğiz. Hangi hukuk reformu? İstedim ki bu sabah karşılıklı biraz çarpıştırarak görelim ki ortada hukuk reformu falan yok. Yani Cemil Çiçek'in bile söylemiyle biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, bırak onu hadi yurt dışına çıkma, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak ve uygulatmaktan aciz bir hukuk düzeninin içindeysek, Ünye'de bir savcı sadece arabasını yolun ortasına park ettiği için nazik bir notla kendisini uyaran kişiyi gözaltına aldırabiliyorsa, bunların tamamı hikaye. Geçin bunları. Hepinizin aklına aynı soru geliyor şimdi. E peki ne olacak? Bülent Arınç gibi Cemil Bey de gidebilir mi? Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak, olamayacak, olabilemeyecek. Çünkü dedim yani, Cemil Bey bunların bütününden daha fazla siyaset bilir diye. Cemil Bey'in bu çıkışı asla böyle bir görevden affını istemeyle falan sonuçlanmaz. Çünkü Cemil Bey'in burada söylemeye çalıştığı şey AKP'nin içinde de savunulabilecek bir şey. İşe yarar mı? Mümkün değil. konuşulacak, havanda su dövülecek ve ondan sonrasında devam edilecek. Ama neden bunlar bugün hatırlatılıyor sorusu herkesin aklına gelecek. Tıpkı Cemil Bey programa katıldıktan sonra Selahattin Demirtaş'ın avukatının Mahsuni Karaman'ın da Twitter'dan paylaştığı gibi, hani makul bir ses mi duyduk, hadi hayırlısı diyerek Cemil Çiçek'in sözlerini tekrarladı ya Twitter üzerinden. Hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararına, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararına uyulmalı sözlerini. Ha, bir parça dostlar alışverişte görsün mantığıyla buradan yürümek mümkün. Ama buradan bir demokrasi çıkar mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu şu anda tam da yapması gerekeni yapıyor üyeleriyle. Bir tanesini geçen sene içinde geride bırakarak bunu yapmaya devam etti. Şimdi Cemil Çiçek'in hatırlatmasıyla bir yere kadar gidiliyor ve ondan sonrasında bir şey olur mu sorusunun cevabı hala çok net bir şekilde hayır. Olamaz, olabilemez, mümkün değil. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan çok şahane top çevrilir sadece. Neden peki bugün bir takım insanlar hukuk hatırlamak ve hatırlatmak zorunda kalıyorlar? Hatırlıyor musunuz? Biz de konuşmuştuk bunu. Hem de net bir şekilde. Yani bu geliyor, gelmek zorunda. Birileri çıkıp bunu söyleyecek ki toplumun gazı alınabilsin diye. Cemil Bey'in yaptığı çalışma sadece o. Ama aslında bir yanıyla baktığınız zaman Türkiye'de tırnak içinde kendini mütedeyyin diye tanımlayan siyasetin en sakat tarafı bu. Yani işine geldiği zaman gerçeği hatırlatmak, ama bunlar olurken neredeydin sorusunun cevapsız kalması. Yani bu yaşanırken Cemil Bey, geçmişte size yayının başında hatırlattığım gibi meclis başkanı, başbakan yardımcısı, adalet bakanı, bütün bu görevlerin içindeki insan olarak neredeydi? Ne yapıyordu Cemil Çiçek o zaman? Yok muydu ortada? Olmaz olur mu? Cemil Bey vardı. Hem de Cemil Bey gerektiğinde bu parti için çok ciddi yükleri taşımış insanlardan bir tanesidir. Kendisiyle çok yüz yüze hukukumuz, sohbetimizde olduğu için, kendisinin bu konuda söylediği sözler bende olduğu için çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Mesela 27 Nisan e-muhtırası karşısında çıkıp Adalet ve Kalkınma Partisi adına konuşan kişidir. Hatırlıyor musunuz? Burada defalarca söyledim size. Geçmişte eğer Türkiye'de demokrasi standartları içinde başka partilerin sözcüleri de o partiler gibi dik durabilseydi, Cemil Bey'in söylediği gibi, hakkını teslim etmek lazım. O gün o sözleri söylemek kolay değildi çünkü. Hani al o muhturanı diye başlayan ve biz buradayız koçum ne diyorsan anlat, yüzümüze anlat diyerek, daha sonrasında tabii işte Yaşar Büyükanıt'ın zırhlı Mercedesleri falan filan, zırhlı araçları diyelim, onlarla birlikte sonuçlanan dönem, onların yapıldığı dönemde çıkıp konuşan insandır. O zaman Cemil Çiçek bu kadar net söyleyebiliyorsa bugün niye bu kadar net söylemiyor? Sadece top çeviriyor. Çünkü o gün aynı zamanda reisin adına da konuşan insandı. Oysa bugün reis Cemil Çiçek'in söylediklerinin hiçbirine inanmıyor ki. Hiçbirine. Ama bunların söylenmesi lazım. Birilerinin söylemesi lazım. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu bunun için var. Ha, çok fazla giderse, üstelik siyaseten hani başkalarına da göz kırparak giderse sıkıntı olabilir. Sıkıntı olabilir. Yani biraz dışarıda kalabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama eğer Cemil Bey gibi sadece top çeviriyorsa hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bu hatırlatmaları zaman zaman, tamam işte tam da onu söylüyorum. Bu ülkede hiçbir şey göründüğü gibi değil demiş bir izleyici. Rumuzumdan hiçbir şey anlamadığım için kusura bakmasın, adını söyleyemiyorum. Burada anlatılan hikaye, bunlar söylenebilir. Ha, yapılabilir mi? Asla. Yani tam Dadır Gürbüz'ün söylediği gibi reform dedikleri var olan hukuk kurallarına uyma ihtimalleri. Hay çok yaşayın, tam da bu işte. Uyma ihtimali sevinç yaratsın isteniyor toplumda. Oysa bu hatırlatmalar o kadar önemli ki bizim de burada yaptığımız. İnsanların nereden nereye geldiğini, aslında görüşlerinin sadece kime bağlı olduğunu çok net gösteriyor bize. Dün akşam çok sevdiğim bir dostum, hepinizin de çok yakından tanıdığı Güven Göktaş, eski spor spikeri, eski spor spikeri denmez, Güven hani TRT'nin en iyi spor spikerlerinden bir tanesidir. İşini o kadar net yapar ki mesela Hıncalı Uluç'un papaz olduğu spor spikerlerinden bir tanesidir. Sevmez çünkü, hani onun gibi üfürmediği için, atmadığı için, işini iyi yaptığı için zaman zaman hedefe konur. Hedefte insanların önüne atılır falan filan, ama varlığını hala sürdürebilen, yaptığı işlerle bunu anlatabilen. Dün akşam Güven'le konuştuk. Güven çok ilginç bir hikaye anlattı. Kendisinin şahit olduğu ve bu sabah aslında konuştuğumuz konuyla çok böyle Amiyane tabirle cuk oturan bir hikaye. 1996 Atlanta Olimpiyatlarını TRT adına anlatan spor spikerlerinin içinde güvende. Ve orası 1996 Atlanta aynı zamanda bizim için önemli. Neden? Hamza Yerlikaya'nın ilk olimpiyat şampiyonluğunu aldığı sınav o. 1996, düşünün, 25 sene önceden bahsediyoruz. Ama bizi ilgilendiren hikaye bu değil. Hamza Yerlikaya o madalyayı, olimpiyat altınını kazandıktan sonra klasik olarak böyle hani bir kutlama yemeği oluşturuluyor. Ve dün yine Güven'in hatırlattığı gibi medya camiasında çok bilinir bu ama onun dışında pek bilinmez. Genelde bu tarz büyük spor organizasyonlarının, mesela Amerika'daki organizasyonlara, olimpiyatlara, dünya kupalarına falan medyanın üst düzey temsilcileri çağrılır. Genel yayın yönetmenleri çağrılır. Mesela televizyonların genel yayın yönetmenleri çağrılır falan filan. Ha, çok doğru hatırlatma. Montreux Denim, İlhan Cihaner davasında Cemil Çiçek'in tavrını hatırlayın diyor. Bence de hatırlayın. Burada bir yemek düzenleniyor. Yemeğin katılımcılarının başında elbette Hamza Yerlikaya var. Uzun bir masa oluşturuluyor. Yani ben Güven'den izin aldığım için bu kadar. Cemil Çiçek Fox da dedim ama demedim diyor şu anda. Benim size anlattığım ne işte? Dedim ama demedim değil mi Cemil Çiçek'in söylediği? Tam da özellikle bunun için Fox da mı şu anda? Ama stüdyoya gelmemiştir. Telefonla falan mı bağlandı? Ya ben Cemil Çiçek'i tanıyorsam öyle yapar. Hatta şöyle yapar. Yani defalarca kendisiyle yayın yapmış bir insan olarak söylüyorum. Benim dediğim o değildi demek için bile cümleleri uzatmıştır büyük ihtimalle. Ben öyle bir şey demedim. Benim dediğim yaptığım hukuk hatırlatmasıdır, şöyledir, böyledir. Doğru mu? Bilmiyorum ama. Neyse, biz daha önemli bir şey konuşuyoruz şu anda. Yani bu çok şaşırtıcı değil. Zaten bunu anlayın. Hafızanızda bu kalsın diye anlatıyorum. O oluşturulan kocaman, telefonda değil mi? O oluşturulan kocaman masanın bir ucunda Hamza Yerlikaya oturuyor. Medyanın çok ağır abileri öbür taraflara dizilmiş durumdalar. Ve hani Güven'den de izin aldığım için bu rahatlıkla anlatıyorum size. İsim zikretmedim diyor. Şaşırdınız mı? Ya hakikaten iyi ki zamanında anlatmışız ya. Vallahi yani bazen bazı yayınlar için diyorum ki ulan iyi ki biz yapmışız. Yoksa birinin peşine takıldık, birinin kıçından gittik zannedebilir insanlar. İyi ki biz konuşmuşuz. Oh, çok şükür. O konuşmanın içinde Hamza Yerlikaya kalkıyor. Hani bir kutlama yapılıyor. Hamza Yerlikaya kalkıyor ve sağlı sollu bütün medya temsilcilerine amiyane tabirle çok sağlam bir fırça çekiyor. Ama yerden göğe kadar boyuyor. Aklınıza gelen her ifade var içeride. Ve diyor ki özetle. Ya ben bugüne gelene kadar bir taneniz bile benim arkamda durmadınız. Bir taneniz ne benim bir antrenmanımı ne Türkiye içindeki bir başarımı yayınladınız. Ve bugün gelip hepiniz bu başarıya ortak oluyorsunuz. Hepiniz burada konuşuyorsunuz. Güven, yani normalde de böyle bir adamdır zaten. Kalk diyor ki, bir dakika diyor, bir dakika. Hamza, bak ismiyle hitap ederek. Niye biliyor musun? Bütün, yani o camianın içindeki spor spiker, bütün arkadaşlarım, bugün bahsettiğiniz çok önemli insanlar var ya, onların yetişmeleri sırasında da oralarda olabilmiş insanlar. Bir dakika diyor Hamza, bir dakika. TRT'yi ayrı tutmak zorundasın. TRT'nin yöneticisi o değil. O dönemki spor yöneticisi de orada. Ama güvendik, bir dakika, aynı kefeye koyamazsın. Çünkü biz ilk gününden son gününe kadar beraberdik. Burada olimpiyat kafilesinin içinde de seni izledik ama Türkiye'deki bütün müsabakaları zaten biz yayınladık. Bunun üzerine Hamza diyor ki sizi ayrı tutuyorum abi. Siz ayrısınız. Ama bunların hiçbiri bugüne kadar benimle ilgili tek satır yazmadılar. Tek cümle yayın yapmadılar ve bugün sadece başarıyı sahipleniyorlar burada. Yemek böyle tatsız bir havanın içinde başlıyor ve bitiyor. Bugün şunu sormak istiyorum size. Cemil Çiçek'in yaptığından ne farkı var bunun? Bakın, o günün insanların başarıları sırasında nasıl yalnız bırakıldıklarını anlatan dürüstlük timsali Hamza Yerlikaya'sı bugün sahte diplomayla karşımıza geliyor ve ağzını bile açmıyor. Açamıyor. Çünkü çok iyi biliyor ki sahte diplomayla üniversite okumuş bir adamdan bahsediyoruz biz. Ne değişti? Vallahi değişen hiçbir şey değil. Ortada olan şey sadece siyaset. Ve öyle bir siyaset ki bu, Cemil Bey'in aklına bunca zaman sonra hukuk reformunda getiren aynı siyaset, 25 sene önce Hamza Yerlikaya'ya doğruyu söyletirken, bugün ortadan kaybolmasına neden olan da aynı siyaset. Ve en acıklısı şu, parlamenter demokrasinin ortadan kalkması bütün bunları yaşamamızın temel sebebi. Çünkü Demokrasinin parlamenter hali olmadığı zaman biz 500 kişinin, 550 kişinin, bugünkü konumda 600 kişinin denetim yetkisini vermiş oluyoruz başka birine. E denetim olmayınca da hani Cemil Bey'in çok söylemeyi sevdiği sözlerden birinde olduğu gibi köpeksiz köyün değneksiz insanları çıkıyor ortaya. Ve onların yürütmesiyle siyaset bugünkü hale geliyor işte. Ama bundan Cemil Bey de yararlanıyor. Tıpkı bugün yaptığı gibi. Bir kez daha söyleyeceğim size. Cemil Bey'in durumu, hani çok atıp tutup büyük siyasi analizler falan yapılacaktır, kafanız karışmasın diye söylüyorum. Cemil Bey'in durumu Bülent Arınç'ın durumuna benzer mi? Alakası bile yok. Böyle sonuçlanır mı? Yani görevden affını istemek. Alakası bile yok. Hiç öyle bir şey olmayacak, emin olun. Bu iş unutulacak. Çünkü Cemil Bey bunların tamamından daha fazla bilir siyaseti. Bir kez daha söylüyorum. Ve bugün Türkiye'de uygulanan şey gerçek anlamıyla bir siyaset falan değil. Biz sadece bir insanın aklına geldiğinde gündeme getirdiği demokrasi kırıntılarıyla demokrasicilik oynayan bir toplum halindeyiz. Hukuk aynı durumda. Ünye'de bir fatsaya, Ünye'de bir savcıya bakın isterseniz. Hukukun ne halde olduğunu. Ondan sonra eğer yerseniz hukuk reformu geliyor. Az kaldı. Eli kulağında. Ne kadar gelir? Vallahi bilmiyorum, Cemilçi'ye sorarsanız gelmiş bile. Şu dakika itibariyle Selahattin Demirtaş'ın avukatını bile makul bir ses mi duyduk acaba? Hadi hayırlısı diye bir parça inceden sevince boğan açıklamaların eli kulağında yerseniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii bu vasatlığın içinde muhalefetin yerini konuşacağız. Merak etmeyin. Burada hiç öyle eğmece bükmece olmadı. Olmayacak da zaten. Kim ne yaptıysa, ne yapamadıysa hepsi olacak zaten burada. Bu hafta boyunca zaten çok konuşacağız. Enflasyon rakamlarını duyacağız. Yeni yılın ilk ayının enflasyonunu duyacağız. Hani yersen bir takım rakamlar gelecek ortaya ama bütün bunlar konuşulacak. Haftaya başladık zaten. Umalım hepimiz için çok sağlıklı, çok huzurlu, güzel, bolluk bereket getiren, yüzümüzün güldüğü bir hafta olsun. Biz burada bunu hak eden insanlar olarak bir araya geliyoruz çünkü. Neden? Biz birbirimize benzemiyoruz çünkü. Farklı siyasi görüşlerimiz var. Ne bileyim, etnik kökenler, cinsel yönelimler, LGBTİ bireyler vardır diyebilen insanlarız mesela biz. Evet, toplumda vardır. Eşit yurttaşlarıdır üstelik. Onlarla ilgili nefret suçlarının da olduğu, bütün nefret suçlarına karşı çıkan insanlarız biz. Ve bunu yapabilmek için birbirimizle aynı yerde olmamızın gerekmediğini bilen insanlarız çok şükür. Bunun için yapıyoruz zaten bu yayını 5,5 yıldır. Bir araya gelelim, birbirimizden korkmadan ama aynı zamanda küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilelim. Üstelik burada bir sürekli hafıza hatırlatması olsun. İnsanların hafızalarını tetikleyelim. Öyle yaşanmadı o iş. Doğrusu o değildi diyebilelim diye bir araya geliyoruz. Eğer siz de derseniz ki ya bu yayın sürmeli kardeşim, bu yayın sürmeli çünkü burada konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor. Bakın, bu yayını şöyle destekleyebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınız iletilebilir. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Şu abone ol düğmesi var ya. Son derece önemli, son derece hayati. Üstelik sadece YouTube'da yok. Ünsalunlu.com.tr adresinde de var. Dokunun ona ve bir tek mail adresi yazarak bu kanala abone olun. Bir de şu yukarı doğru baş parmak işareti var. Beğen tuşu. Lütfen onu ihmal etmeyin. Lütfen. Öyle olunca çünkü YouTube bu videoları başkalarına da tavsiye edecek. Ve yandaki o küçük zil, o da yayın başlamadan bana haber ver anlamına geliyor sadece. Katıl diye bir düğme var. Yine aynı şekilde hem YouTube'da hem de ünsalunlu.com.tr'de bulunan bir düğme. İsterseniz bu yayını aylık küçük katkılarla destekleyebileceğiniz anlamına geliyor. İsterseniz kelimesi kilit. Kilit. Çünkü eğer istemezseniz yapmak zorunda falan değilsiniz. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve her zaman parasız olmaya devam edecek. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişme şansına falan sahip değil. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz vallahi canınız sağ olsun. Haftayı açtık. Bundan sonrasında ya nasip deyip daldık. Gideriz, devam ederiz. Yeter ki sağlık saat olsun. Ölmez sağ kalırsam yarın sabah saat 9'da buradayım. İkinci yayında gelemeyecek olanlarla umarım orada görüşürüz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde yüzünüzün hep güldüğü, şahane, çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.